Ayrım 8, sayfa 106. Budapeşte. Buda'daki Osmanlı Beyler Beyleri 1526'da Kral Matyos Corvinus'un sarayına yerleşmiş. Bugün o sarayın yerinde Habsburglu hükümdarların yaptırdıkları ama hiçbir zaman oturmadıkları heyula bir bina kompleksi var. Bir ara Macar Krallık bürokrasisinin, bugün de nefis Macar Milli Müzesi'nin galerilerinin, devlet arşiv ve kütüphanelerinin bulunduğu bina. Buda'daki tek büyükelçilik Türkiye'nin. 19. asrın neogotik üslubunda yapılan balıkçı burçları, Holasi Bastia yanında bir başka heyula daha var, Hilton Oteli. Hilton, güzel şehirleri çirkinleştiren oteller zincirinin sahibi. Hilton otellerinin içi güzel ve konforludur. Dışı ise şehirlerini seven insanları sinirlendirmeye yarar. Bu operasyonun başlıca iki kurbanı da İstanbul ve Budapeşte'dir. Üstelik Budapeşte Hilton, çevreci politikanın şampiyonu geçinen Sosyalist Macaristan zamanında yapıldı. Bu da şehrin tarihi kısmı ve en köşelikli kesimi. Türk hamamları ve Gülbaba Türbesi de burada. Harp Tarihi Müzesi'nin bahçesinde son Budin komutanı Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'nın mezarı var. Mezar taşına kahraman düşman diye yazmış Macarlar. Macarlar Osmanlı hakimiyetine karşı rahat hatta saygılı. Zigetvar'da Kanuni'nin türbesini onarttılar ve yanı başına da kocaman bir Kanuni Süleyman büstü diktiler. Gyula Zigespi okuluna mensup tarihçiler 160 yıllık Türk hakimiyetini 1526-1686 Habsburg Osmanlı mücadelesiyle geçen ve Macaristan'ın harap olduğu devir diye tarif ederler. Kaldor Nagy gibi Türkologlar ise ciddi ciddi araştırmalar yapıyor, farklı ve hayırhah yorumlar ortaya koyuyorlar. Tuna'nın kıyısında bir de General Bern Meydanı var. Polonyalı Joseph Bem, 1848'de özgürlük için ayaklanan Polonyalı Macar ve İtalyan kuvvetlerin başındaki komutan. Macar halkı ona şükranını heykelini dikerek ifade etmiş. Bir yıl sonra ayaklanma bastırıldığında General Bem, Ali Cenab Türk İmparatorluğu'na sığındı. Devlet onu Avusturya'ya iade etmeyince Müslüman oldu. İşte bizim ünlü Murat Paşa'mız. Nereden nereye? Tuna Nehri'nin karşı yakasındaki Peşte ise parlamento binası başta olmak üzere 19. asır eklektik mimarisinin harika örneklerinden oluşan planlı bir şehir. Bazı sanat tarihçileri orijinal bir mimari eser yok diyorlar ama doğrusu entelektüel mimarların ve iğneyle kuyu kazan ustaların eseri olan Peşte birbirinden güzel binalardan oluşur. Budapeşte Macar milletine ulusal bilincini vermek isteyen bir şehirdi. Her bina ve her köşe bir iddiayı ve bir propagandayı yansıtmak için düzenlenmiş. Burası heykeller ve binaların üzerine kabartma panoramalarla halka eğiten bir başkent. Şu sıralar sokak isimleri değişmiş. Benim gençliğimin ünlü Halk Cumhuriyet Caddesi yeniden kraliyet dönemindeki gibi Kont Gabor Andrassy'nin adını almış. Macar mücadelesinin ünlü milliyetçi lideri çifte monarşin teşkiliyle Avusturya Macaristan'ın Dışişleri Bakanı olunca imparatorluk savunucusu kesilmiştir. Budapeşte sokakları Türk turistlerle dolu. Memnuniyetle söylemeli, pek azı bilinçsiz ve tesadüfen gelen akımdan. Genç kuşaklarda tarih ve coğrafya merakı artıyor. Kış ortasında Budapeşte'ye koşmaları bunu gösteriyor. Budapeşte'de katıldığım konferansın konusu İstanbul'un fethi. Ünlü para babası Georg Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin CEU, Orta Çağ Tetkikleri bölümü tertipledi. Bu üniversite Yahudi tarihi tetkikleriyle de tanınıyor. Talebelerin içinde eski Sovyetlerden gelen Litvanyalı, Ukraynalı, Beyaz Rusyalılar da var ve aralarında Rusça değil İngilizce konuşuyorlar. Oysa Türk Cumhuriyetlerinden gelenler Rusçadan başka bir dil kullanmıyorlar. Macar halkı ve aydınlarını tarihçi halk olarak nitelemek gerekir. Geçen asırda ve zamanımızda yaşanan tarih hiçbir halkın zihnini ve gönlünü bu derece işgal etmemiştir. Cahili okumuşu, yaşlısı genci, komünisti liberali Macarlık üzerine günde 18 saat düşünür. Yıllar önce ünlü Macar tarihçi Szigesledi'nin Viyana'daki bir konferansını hatırladım. Sorular faslında Macar göçmeni olduğu güzel ama şiveli Almancasından belli bir hanım, "Ah profesör, tramvayı kaçırdığım için konferansın başına yetişemedim. Bir kere daha söyler misiniz, biz Macarların menşei nedir, nereden geliyoruz?" diye sorduydu. Zavallı Szigesledi gülümseyerek, "Ah hanımefendi, bir saattir bu konuda bir milimlik bir ilerleme kaydedebildim mi bilmiyorum," demişti. Macarlar çok tarihçi ama tarihlerinin malzemesi cömert değil. O müthiş tarihçiliklerine rağmen yavaş ilerliyorlar. Hayatları zor, yaşadıkları tarih de zor. Nüfusu azalan Macaristan panik içinde ve aydınlar Macaristan'ın eksiğini kapatacaklarmış gibi çok çocuk yapıyorlar. Bütün şehir müzik ve tiyatroyla dolu. Sabahın 11'inde bile opera temsili verilebiliyor. Avrupa'nın klasik uygarlığını en çok koruyan Macar halkı. Hala klasik Yunanca'yı ve Latince'yi ciddiyetle öğreten liseler var. 19. asrın romantik milliyetçi ressamlarını bu kadar saygı ve iştahla izleyen kitlelere ancak Budapeşte'de rastlanır. Kısacası Macaristan'ın başkenti sadece imparatorluğun uç noktasını anlamak için değil, fakat Avrupa tarihinin serencamını görmek için de gezile. İran. Türkiye'nin komşuları, dünyanın en ilginç ve renkli halkları, dinleri ve dilleri birbirinden çok farklı. Yan yana yaşayan iki, hatta üç halk tamamen aynı gruptan diller konuşuyor. Irak Arapları, Türkler ve İranlılar gibi. Üç semavi dinin ve çeşitli mezhepleri bazen bir milleti üçe bölecek kadar yan yana. Araplar malum, hatta sayıca küçük bir halk sayılan Ermeniler, Hristiyanlığın üç ayrı mezhebine mensup. Komşularımız içinde birkaç bin yıldan beri yazıyı tanıyanlar var. İranlılar, Araplar, Yahudiler, Yunanlılar gibi. Buna karşılık komşularımız içinde yazılı uygarlığa biz Türklerden daha geç geçenler var. Bulgarlar, Ruslar, Ukraynalılar gibi dillerini geç yazmaya başlayan ama beşeriyetin en iyi yazılı eserlerini döktürenler. Bu farklı kavimler iç içe bir uygarlığa sahipler. Birini tanımadan öbürünü betimlemek ve anlamak mümkün değil. Türkiye halkının ana unsuru olan biz Türkler bu yöreye en geç gelenleriz ve kısa sürede yerleşip yayılmışız ve dinimiz bir lingua franca, yani ortak anlaşma dili olmuş. Tuna kıyılarına kadar yayılan bir kavmin çocuklarıyız. Bölge tarihi savaş ve askerliğin bir medeniyet haline gelişinin hikayesidir. Son 3 asra kadar askeri teknoloji üstünlüğü bu bölgedeydi. Denizde İtalyanlar, karada Türkler. Bölgede savaşlar henüz sürüyor. Sözde barışın kurulduğu kesimlerde dahi soğuk savaş veya gerilim havası var. Herkesin gözü Orta Doğu'dayken bir barut fıçısı kadar infilak etti Kafkasya. Peki Balkanların çok dingin olduğunu kim söyleyebilir? Türkler daha çok uzun zaman askeri bir toplum olarak kalmak zorunda. Bunların hepsi bir yana, bölgede asıl olan kültürler arası savaştır ve bu sona erecek gibi değildir. Orta Doğu coğrafyası 11. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı sonrasına kadar temelde Türklerin kontrolündeydi. 13. yüzyıldan itibaren önce İlhanlı Moğol, sonra Timurlular hakimiyeti devrinde İran, Osmanlı'ya rakip çıktı. Bilhassa 16. ve 17. yüzyıllarda rekabet savaş alanından uluslararası diplomasiye de taştı. 1683'te başarısız Viyana kuşatmasında ve izleyen yıllarda Osmanlıların karşısında Fransa bile ezeli Hristiyan rakibi Almanya ile birleşti. Osmanlı ile ittifak yapan tek Hristiyan devlet İsveç'ti. Buna karşılık İran, karşımızdaki Hristiyan Ligi ile müttefikti. Orta Doğu'da da tıpkı Avrupa'da olduğu gibi devlet menfaatleri dini aidiyetin önüne geçmişti. Üstelik o zamanlar İran'ı saf Türk hanedanları yönetiyordu. Asker ve sivil bürokraside de Türklerin ağırlığı vardı. 18. yüzyılın dünyası çağdaş dünyadaki eğilimlerden farklı rüzgarlarla oluşmuştu. Hatta İran'da 19. yüzyılda da böyleydi. 19. yüzyıl İran'ı bizimki gibi sancılı ve hızlı değişim geçirmedi. Birçok değişikliği tehir etti ama aydın sınıfının batıya açılması ve çağdaş eğitim görmesi babında bu söylenemez. Gelenekle batıyı iyi meclettiler, yani kaynaştırdılar. Ortaya batı dillerine ve kültürüne aşina ama kendi klasik mirasını da muhafaza eden bir okumuş sınıf çıktı. Bu keyfiyet Molla sınıfı içinde geçerlidir. Batı dillerini öğrenmek, batıda hukuk, hatta doğal bilimler eğitimi almak bu sınıf üyeleri arasında nadir rastlanan bir durum değildir. Ama bu etkili zümre bazı halde Fransız tütün rejisinin imtiyazlarını sarsacak tütün boykotu gibi hareketleri de örgütleyebiliyordu. İran'ın mollaları ve laik zümresi arasındaki kavganın tarihini izlediğimizde aslında ve en azından bizim kadar kavga edildiğini görürüz. Türkiye'de daha laik bir düzenin var olması başka kurumların ve devletin bağımsız güçlü etkisinin varlığında aranmalıdır. Çoğu sefer etnik çatışma diye görülür ama 1905'te meşrutiyet devrimi yapan Azerbaycan ve Hazar kıyısındaki Gilan halkı bu işleri Türk olarak değil İranlı olarak yapmıştır. İran'ın etnik yapısı renkli. Fars asıllı olanlar ülkenin merkezinde ve %50 civarında. İsfahan, Şiraz, Yezd gibi uygarlık merkezleri bu bölgede. İran halkını asıl bağlayan unsur Şii İslam ve tabii imparatorluk geleneğidir. Kuşkusuz azınlıklar Sünni, Türk ve Kürtler de var. İranlılık güçlü bir şemsiye. Onu sadece resmi planda okullarda değil, yurt dışında bir kimlik olarak da kullanıyorlar. Çünkü Ariler ülkesi demek olan İran, bir ırkın ismi olmakla birlikte, bu çok kapsayıcı bir ırk ve Farslardan çok başka kavimden ve ırktan fatihlerin kullandığı bir isim. İran'ın bizimkine eşit nüfusunun yarıdan çoğu şehirlere yığılmış durumda. Tahran, Meşhed, İsfahan, Tebriz, Şiraz milyonları barındırıyor. 1991 yılı rakamlarına göre nüfusun üçte biri sanayide, bir o kadarı hizmet sektöründe ve daha az miktarı tarımda. İranlılar köylerinden kaçıyor. Sanayi üretimi bu göç eden nüfusu ememiyor ve yakın zamana kadar bizde olduğu gibi yavaş yavaş artan kronik bir enflasyon var. İran rejimi değişiyor. Bir müddettir belirli bir dünya görüşüne ve İslam Cumhuriyeti'ne sadık kalmak şartıyla seçimlere muhtelif zümre ve gruplar aday olarak katılıyor. Anayasa Kurulu tarafından tespit ve tarif edilen aşırı uçların seçime girmesi mümkün değil. Ama son yıllarda hiç değilse sokaktaki insanlar ve bazı basın organları daha serbest konuşuyor. Esasen basın yayın organlarına az iltifat edilmesi ülkenin telif ve tercüme kitap sayısını artırmıştır. Kitaplar muhtelif nedenlerle ucuz ve tercümeler bizdekinden daha kaliteli. Bu sahada Rusya ve İran çok benzeşiyor. Ülke ihracatının her zaman için %75 ila 80'i petrol kalemlerinden oluşuyor. Geri kalan %20'lik miktar halı, konfeksiyon ürünleri, bazı değerli maden ve taşlar, havyar ve fıstık gibi zirai ürünlerden oluşuyor. Durum apaçık ortada. Çeşitliliğe, farklılaşmaya ve yeni icatlara dayanan bir üretim yapısı yok. Petrol bir ülkede çeşitlilik ve üretimde farklılaşmayı engelleyen en önemli zenginlik. İran, hatta Rusya gibi sanayi geçmiş olan ülkeler bile bu fakirleştirici zenginliğin etkisi altında. Petrol de petrol diye sızlanan ucuzcu ve hayalperest vatandaşlarımızın bu gerçekten ne kadar haberdar olduğunu bilmek lazım. Bence eski eserlerin kalıntıları arasında hazine bulacağı ümidiyle dolaşan saf köylülerden farkımız yok. Zenginleşmek için çok şey öğrenmek, mucit olmak, farklı alanlarda yatırım yapmak, bir yerde hiç küçümsemeyelim, bizim gibi dağları delip barajlar yapmayı bilmek lazım. Bu daha güvenli bir hayat temin etmek ve örgütlü bir toplum olabilmek için gerekli. Bizim İran'la iktisadi ilişkilerimiz hayati öneme ulaşmış değil. Hatta bu büyük ülkenin dış ticaretinde kayda değer bir orana dahi ulaşamamıştır. Şimdi ümidimiz İran doğalgazının Türkiye üzerinden geçmesi ve İran'ın Türk yatırımcılara kapıyı açmasıdır. Bu atalete bürokratik engeller ve manasızlıklar kadar iki ülkenin hala birbirini tanımaması nedendir. Her yıl milyonlarca İranlı ülkemizden gelip geçiyor. Bunların içinde sadece Türkiye'de tatil geçirenlerin sayısı henüz artmakta ve olumlu sonuçlar sağlayacağına şüphe yok. Bizim millet ise İran'a henüz uzanıyor ve kültürümüzün kaynağını tanımaya başlıyoruz. Aslında sorun daha derinde yatıyor. Üretimin ve tüketimin lezzetini almayan toplumlar her zaman olmadık endişelerle iktisadi ve kültürel ilişkilerini kırparlar. İran'da Türklerin kültürel ilişkileri İslamiyet'ten önceye uzanır. Bizzat Türk şamanizmi ile İran Zerdüştlüğü arasındaki ilişkiler tarih bilimini işgal eden bir konudur. Bu iki dil arasındaki kelime ve deyim alışverişi hayatın her safhasını kapsar. 7. yüzyılda İran İslamlaştıktan sonra Türklerin İslam medeniyetine girişi daha çok bu öğretmenin rehberliğinde oldu ve uzun bir zaman aldı. Arap harflerini İranlıların imlasıyla aldık. Dilimize giren kalabalık Arapça kelimeler Farsça üzerinden gelmiştir. İmla ve anlam değişikliği itibariyle Fars diline göre kullanılmıştır. İran devlet ve toplum sistemi bütün eski imparatorluklara rehber olmuştur. İslam imparatorlukları Bizans yani Doğu Roma bunların başında gelir. Tabii ki bizi de etkilemiştir. Türklerin bu uzun dönem boyunca ordu ve askerlik sistemleri Türkçeyi ve Türk askeri sistemini muhafaza edebilmişti. Buna karşılık İran ismini Sasani dönemindeki İran şehir yani İran ili tabirinden dirilten ve bu ülkeye İran ismini verenler Türkler oldu. Bu gibi emperyal tabirleri çok severiz. İran ülkesinin şehirlerindeki iktisadi hayat Türk askeri örgütlenmesi sayesinde dirildi. Hatta ilk asırlardaki Arap etkisinin bile yerini İran Rönesansı'na terk etmesi Türk hakimiyeti sayesinde olmuştur. Unutmayalım, ünlü şair Firdevsi, gerçi Şehnamesi'nin malzemesini İran halkının sözlü edebiyat geleneği ve edebi hafızası sayesinde derleyebildi ama binlerce beyitlik bu ünlü İran destanı, Farsçayı iyi bilmeyen Türk sultanı Gazneli Mahmud'un sayesinde kaleme alındı ve insanlığın hafızasına nakledildi. Bilhassa Büyük Selçuklu döneminde İran'ın Zerdüşt dininden İslam'a geçişi çok hızlandı. 15. yüzyıl Büyük Timurlenk'in çocukları ve torunlarının İran'a hükmettiği devirdir. Sanatlar ve ilimler görkemli bir düzeye çıktı. Osmanlı hayatının ve kültürünün kurucuları bu ülkeden aktı. Ardından Safevi Hanedanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu rakip kuvveti Türk edebiyatının başta Şah İsmail Safevi olmak üzere divanda ve dergahta, sarayda ve halk içinde en iyi örneklerin verildiği yer ve dönem oldu. İran'da Türkçe ve Türk unsurunun ağırlığı hissediliyor. Bunu kimse inkar etmiyor. Ziyaret edilen abidelerinin yanına konan açıklamalı levhalarda bile Türk sultanların, Türk ustaların etkilerinden söz ediliyor. İran bu bakımdan Balkan ülkelerinden hatta Arap ülkelerinden daha olgun bir zihniyete sahip. İran'daki Türk unsurun kalabalıklığı, irredantist bir Türkçülüğün varlığı için neden değildir. Çünkü İran'ın Türk asıllı zümre ve oymakları, İran, Gazneliler ve Selçukilerden biri bizim eserimizdir. Onu biz kurduk ve büyüttük diyorlar. İran milliyetçiliği ve kimliğini benimsiyorlar. Şurası bir gerçek. Milyonlarca İranlı bu ülkeyi terk etse de, iktisadi vaziyeti parlak olmasa da, İran aydınları ve okumuşları hem dış ülkelerde bizimkinden daha etkili bir diaspora teşkil etmiştir, hem de yurt içinde yapılan neşriyat ve tercüme faaliyeti ve bazı araştırmalar bizimkinin önündedir. Çünkü İranlılık şuuru daha sağlam ve muhtevalı bir tarih ve edebiyat kültürüne dayanmaktadır. İran, sabırla dinleyen, uzun, tane tane konuşan insanların ülkesi. Tahran, 15 milyonluk, bu tahmin İstanbul nüfusu gibi bir tahmin, gürültülü, güneşin altında yanan bir şehir. Ama hayat İstanbul'dan biraz daha düzenli işliyor. Mamafi İran, orta çağdan beri kendini değiştirmemiş şehirlere de sahip. Fars eyaletinin ortasındaki Yazd, Kerman, Tahran'ın güneyindeki Kaşan. İslam dünyasının en güzel meydanı İsfahan'da. İsfahan, uzak İtalyan sanatının etkilerini yansıtan bir şehir. Selçuklu ve Safevi sanatı yanında Rönesans etkileri dahi hissediliyor. Kazvin ve İsfahan'da hükümeti temsil eden binalar Ali Kapı, Baba Ali diye adlandırılır. Safevi dönemindeki Osmanlı rekabetini ama aynı zamanda İran'da dilin ve kültürün Türklüğünü taşıyan izler. İsfahan, nısfı cihan. Bir zamanlar Şark'ın en büyük şehriydi. Kuşkusuz bu büyüklüğü Orta Çağ'ın teknik imkanları içinde tasavvur etmek lazım. Bazı tarihçilerin, özellikle İranlıların 1250'deki Moğol istilasından önceki İsfahan nüfusunu 1 milyon olarak göstermeleri tam bir ölçüsüzlük. Aynı ölçüsüzlüğü İstanbul ve Bağdat içinde yaparlar. 1 milyonluk halkın yiyeceği hangi araçlarla gelecek, o kadar kişinin günlük kanalizasyona yığdığı hangi suyla temizlenecek hesaplayan yok. Şurası açık, İsfahan güzeldi ve her zaman güzel, sakinleri de Allah yoldan çıkarmasın, her zaman şehirliydi, bugün de öyle. Nitekim bir ara şehrin ortasına işbilir belediyecilerin para kazanırız hem de şan olur deyu dikmeye çalıştığı, gerçi bizimkilerle kıyaslanamaz gökdelen, UNESCO'nun ve İran aydınlarının tepkisini çekti diye yarı yıkık duruyor. Onlar da açgözlü ama İsfahan'ın ortasında veya kenarında çürük diş gibi dikintiler yok. Oysa Bakü'nün iç şehrinde bir KGB şefinin yenilerde diktiği binaya bakılınca bu gibi rezaletin sadece para hırsı ile izah edilmesi mümkün değil. Galiba bizim Türk kavminin estetik kıstaslarında önemli bir sapma var. İtalyanların Roma'yı, Siena'yı, Palermo'yu rezilane binalara donatması gerekirdi. Demek ki paranın önüne koydukları değerler var. İranlılar da şehirlerini seviyor. Sadece İsfahan değil, Yezd, Şiraz, Kaşan ve her yerde bu görülebilir. İsfahan'ı gezmek, İran'ın tarihini, medeniyetin bu ünlü kompartımanını öğrenmek demektir. Şehirde halen küçük bir Zerdüşt cemaati var. Mabetlerini gezmek ve ibadetlerini izlemek mümkün. Şehrin ortasından geçen Zayende Nehri'nin öbür yakasında, Culfa'da Ermeni kiliseleri var. İsfahan'ın eski mahallelerinin ortasında Yahudi sinagogları bulunuyor ama Yahudilerin sayısı azalmış. Selçuklular devri bütün haşmetiyle Cuma Camii'nde Sarıvan denen uzun minareyle İsfahan'da yaşıyor. Fakat şehre zorlukla vize alıp gelen Avrupalı turist grupların yanında İran'a vizesiz gelebilecek Türk grupları hiç rastlanmıyor. Oysa sanırsınız ki İsfahan'dan çıkmayacağız. Türkiye'de iddiaların aksine milliyetçinin zayıf bir duygu olduğu gibi bu durumlarda gözlemek mümkün. Prag'ı istila eden Alman kalabalıkların iktisadi vaziyette çalkantılar olsa bile Anadolu'da ve Mısır'da Helenizmin izlerini arayan Yunan turist gruplarının ilgisini Türklerin arasında göremeyiz. İsfahan, nısfı cihan yani dünyanın yarısı denmiş. İstanbul gibi kendisine hor davranılsa İsfahan'da bu lafı doğrulayacak hiçbir şey kalmazdı. Oysa nehir üstünde İtalyan Rönesans'ın etkilerini taşıyan Sisepol, 33 kemerli köprü, Hacıpol gibi köprülerin tadını çıkaran İsfahanlıların şehirlerini ne kadar sevdikleri belli. Bu arada biraz mahalle dedikodusu yapalım. Kahvelerdeki kılın duvarların içindeki pencere pervazlarına gençler, kız oğlan yerleşmiş nargile çekiyorlar. Artık el ele gezen gençleri görüyorsunuz. Açta fişne artmış değil, açığa çıktı diyorlar. Ramazan'ın ilk günü bir takım restoranlarda oruç yiyenlerin sayısı da bir hayli kabarık gibi. İsfahan, 17. asırda düzenlenen Nakş-ı Cihan adlı ünlü meydanı ile bilinir. Şah Mescidi, Şeyh Lütfullah Mescidi yanında Baba Ali'nin daha Türkçesi olan Ali Kapı denen hükümet binası şehre bir hava veriyor. İsfahan güzel, çölün kenarında zümrüt yeşili. Bu bölgede su dikkatle kullanılıyor. Dünyanın derdi bir yana, kaçıncı sefer gidersem gideyim, İsfahan beni büyülüyor. Birçok yönleriyle benim çocukluğumdaki hayata rastlıyorum. Özellikle İran taşrası öyle. Hayat dingin ve ihtiyaçlar sınırlı. Ama Tahran'da öyle olmadığı açık. hayattan beklentiler artıyor ve değişiyor. Kılık kıyafetten çok pahalı olan cep telefonuna, binaların çatılarındaki çanak antenlerle dolu olan restoranlara kadar yaşanan hayatın ve özlenenin şimdiki imkanlarla yetinemeyeceği açık. İran kitap okuyor, çeviriyor, yazıyor, basıyor. Hem de yılda 30 bin kadar başlık. Bizdekinin hemen hemen iki misli. Bir kısmı telif. Çeviriler çok çeşitli ve mütercimler bizdeki gibi değil. Ciddi. İran'ın seçkinleri iyi yetişmiştir. Bizdekilerden farkı gözlerinin fazla dışarıda olmalarıdır. Mamafi son 20 yılda aynı eğilim bizde de başladı. 16 yaşında çocuklara hayatlarını dışarıda nasıl kuracaklarını öğretiyoruz. Uzak Horasan'da, Nişapur'da Feridüddin Attar'la Ömer Hayyam'ın mezarlarını ziyaret ediyoruz. Hiç ummayacağınız köylü kılıklı adamlar, küçük taşra memurları Hayyam'ın bir beytini okuyunca arkasını getiriyorlar.